Ayrım 22.
Örneğin Reşat Nuri, bizce de en önemli yapıtları olan toplumsal içerikli gerçekçi romanları Yeşil Gece ile Acımak'ın 1928'de Yaprak Dökümü'nün de 1930'da da yayınlanmasının hemen ardından Milli Eğitim Müfettişliği'ne, daha sonra da Çanakkale Milletvekilliği'ne getirilmiştir. Nitekim Şükran Kurdakul da Şairler ve Yazarlar Sözlüğü'nde Reşat Nuri için 1927'den sonraki yapıtlarında toplumsal içeriğin birinçil amaç durumuna geldiği söylenebilir demektedir. İlginçtir, 1938'de dek tam 8 yıl başka bir roman da yayımlamamıştır Reşat Nuri. 1938'de çıkan Eski Hastalık ise bizce de adına yaraşır sıradan bir aşk romanıdır. Gerçekten bütün bunlar bir rastlantı mıdır acaba? Gene örneğin Sadri Ertem'in 1939 yılında Kütahya Milletvekili olmasında edebiyatımızda işçi işveren konusunu ilk kez ele alan, toplumsal sorunları gerçekçi bir açıdan ilk kez işleyen içerikleriyle daha yayımlandıkları gün büyük yankılar uyandırmış, Çıkrıklar Durunca, Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir, Bacayı Kaldır adlı roman ve öykü kitaplarının gerçekten hiç mi etkisi olmamıştır acaba? Örneğin Yakup Kadri'nin 1934 yılında aniden zoraki diplomat ilan edilip Tiran'a büyükelçi olarak gönderilmesiyle gerçekçi edebiyatımızın bizce baş yapıtlarından biri olan Yaban'ın 1932 yılında yayınlanmış olması arasında gerçekten herhangi bir ilişki yoktur diyebilmenin olanağı var mıdır acaba? Ayrıca unutulmamalıdır ki yayınlanır yayınlanmaz büyük yankılar uyandıran, çok sert tepkilerle karşılaşan romanın birinci baskısı kısa bir süre içinde tükendiği halde yazarı tam 10 yıl boyunca yeni bir baskısının yapılmasına izin vermemiştir her nedense. Yaban'ın ikinci baskısı 1942 yılında yapılabilmiştir ancak. Yaban'ın yeni baskısının anca 1942 yılında yapılabilmesi de bizce kesinlikle bir rastlantı olmasa gerektir doğrusu. Çünkü 1942'lere doğru gerçekçilik akımı artık bütün edebiyatımıza egemen olmaya başlamıştır. Edebiyat tarihçisi Tahir Alangu'nun da belirttiği gibi Sadri Ertem ve Sabahattin Ali'nin hikaye anlayışı o yıllarda artık edebiyatımızda başlı başına bir yoldur. Gene Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'ın Cemal Süreyya'nın deyimiyle şiirimize kasket giydiren o ünlü ortak kitapları Garip de 1941 yılında yayınlanmış ve sözcüğün tam anlamıyla bir deprem etkisi yaratmıştır edebiyat dünyamızda. Sonradan 40 kuşağı diye adlandırılan toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışını savunan Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo, Ağa Kadir, Ömer Faruk Toprak, Cahit Irgat ve diğerleri gibi genç ozan ve yazarlar ilk ürünlerini vermeye başlamışlardır. Ve Nazım Hikmet'in ünlü hapishane öğrencileri Kemal Tahir ve Orhan Kemal de artık başka başka adlarla da olsa dergilerde gözükmektedirler. Kısacası bizce hiç kuşku yok ki 1925'ten itibaren neredeyse her yıl inenilen ünlü komünist tevkifatlarında tutuklanıp hüküm giydirilmiş solcu aydınların bir de fazladan ceza olarak cezalarını çekmek üzere Anadolu hapishanelerine sürülmelerinin usul haline getirilmesi belki solun siyasal örgütlenmesine gerçekten ket vurmuştur. Ama görüldüğü gibi öte yandan egemen güçlerin galiba hiç hesaba katmadıkları bir başka gelişmeye neden olmuş, edebiyatımıza hızla nitelik değiştirmiştir. Genç yazarların neredeyse tamamı Anadolu halkının ve gerçeklerinin şiirini, öyküsünü yazmaktadırlar artık. Hem de gerçekçi bir anlayışla ve herkesin anlayabileceği yalınlıkta bir dille yazmaktadırlar. Bu yazarların çoğu için toplumcu içerik estetik endişeye de baskın çıkmaktadır üstelik. Ayrıca hemen belirtelim ki 1940'lardan sonra ortaya çıkan bu olgular, hüküm giydirilmiş aydınların ceza olarak Anadolu hapishanelerine gönderilmelerinin neden olduğu bu beklenilmedik gelişmelerin ilk meyveleri de değildir gördüğümüz kadarıyla. Örneğin gerçekçi edebiyatımızın ilk önemli yapıtlarından biri olan Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri bizce hiç kuşku yok ki bu olgunun da ilk ürünüdür. Anımsanacağı gibi Refik Halit Karay da 1913 yılında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın düzenlenen bir suikastla öldürülmesi üzerine acele tutuklanıp kürek cezasına çarptırılarak ilk kez bir Anadolu hapishanesine, Sinop Kalesi'ne sürgün edilen aydınlardan biridir. Ansiklopedi ve sözlüklerde verilen bilgilere göre 1888 yılında İstanbul'da doğan Refik Halit Karay, Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş, 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla da hukuk öğrenimini yarıda bırakarak daha 20 yaşındayken gazeteciliğe başlamıştır. Çeşitli gazetelerde hem kendi adıyla hem de takma adlarla yazılar yazan Refik Halit, aynı zamanda da Fecri Ati Edebiyatçılar Grubu'nun üyesidir. Yani Sinop'a sürgün edildiğinde daha 25 yaşlarında edebiyata gönül vermiş ama gazetecilik yanı ağır basan henüz çiçeği burnunda bir yazardır görüldüğü gibi. O tarihe kadar İstanbul dışına çıktığına dair de herhangi bir bilgi yoktur bu kaynaklarda. Yani büyük bir olasılıkla İstanbul dışına da ilk kez 1913 yılında Bahri Cedid vapuruyla çıkmış olsa gerektir. Anadolu'da da 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar tam 5 yıl kalmış, cezasını Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'te çekmiştir. Bu sürgün yıllarında gerçekten geniş bir kesimini yakından tanıma olanağını buldu, Anadolu ile ilgili gözlem ve izlenimlerini de İstanbul'a döndükten sonra öyküleştirerek 1919 yılında Memleket Hikayeleri adıyla yayınlamıştır. Görüldüğü gibi halkımızla eşit koşullar içinde ilk kez karşılaşanların 1912'den sonra Anadolu'ya sürülmek zorunda kalınmış bu muhalif aydınlar olduğu galiba kuşkusuzdur. Ama bu insanları şiir ve öykülerini gerçekçi bir biçimde yazabilecek denli ilk kez yakından tanıyanların 1925'ten itibaren sürekli tutuklanıp cezalandırılarak Anadolu hapishanelerine sürülmüş solcu aydınlarımız olduğunu yadsıyabilmek de olanaksızdır. Bu olguyu gerçekleştiren aydınların başında Büyük Ozan Nazım Hikmet'in bulunduğu konusunda da kimsenin kuşkusu bile olmasa gerektir elbette. Ancak burada hemen şunu da belirtmeliyiz ki tıpkı Osmanlı aydınlarının halkla sadece kışlada veya cephede emir komuta zinciri içinde karşılaşabilmeleri gibi bu kez de solcu aydınlarımız halkla sadece hapishanelerde ve adi suçlu siyasi suçlu ayrımı içinde karşılaşıp tanışabilmişlerdir görüldüğü kadarıyla. Şevket Süreyya Aydemir de bir arkadaşıyla birlikte sürüldükleri Afyonkarahisar hapishanesine getirilişlerini anlatırken bu gerçeklere değinmekte ve trenden indirilip cezaevine getirildiğimizde avluyu dolduran hükümlülerin geçit kapısıyla karşıdaki koğuşlara girilen büyük kapı arasında iki taraflı birbirleri üzerine yığılmış olduklarını gördük. Önümüzde ve ardımızda gardiyanlar yürüyordu. Biz bu tertiple iki sıra mahkumlar arasında yürürken onların bizi meraklı gözlerle takip ettiklerini görüyorduk. Onlara bizim için ne söylenmiş olacağını bilmiyorduk. Fakat onların bizde yabancı gelen, onlarda olmayan bir vaziyet gördükleri şüphesizdi. Onlara siyasiler geliyor demişlerdi. Bu cezaevi mahkumları henüz bir siyasi mahkum görmemişlerdi ama gelenlerin herhalde mühim bir şeyler olmaları lazımdı. Fakat kapıdan evvela muntazam giyinmiş genç ve sakin yüzlü birinin girdiğini görünce bizi belki de yadırgadılar diye yazmaktadır. Hapishanelerde toplumların aynasıdır kuşkusuz ve oralarda toplumun her kesiminden, her yaştan insanla karşılaşmak olasıdır. Ama ne var ki bu insanların tamamı haklı veya haksız bir suçtan dolayı cezalandırılarak hapishanelere zorla sokulmuşlardır. Yani kimileri bir yanlışlık sonucu hüküm giymiş bile olsa sonuçta toplumun gözünde hepsi suçludur. Dolayısıyla halkları hapishaneler aracılığıyla tanıyabilmek gerçekten nedenli olanaklıdır acaba? Solcu aydınlarımız da mı göçebeliğimizden utanmış acaba? Lakin halkı ancak hapishaneler aracılığıyla tanımak salt aydınlarımıza özgü bir olgu da olmasa gerek. Örneğin Ölü Bir Evden Hatıralar adlı kitabının Türkçe çevirisine yazılan ön sözden öğrendiğimize göre Dostoyevski'nin de cezaevinde ilk tanıdığı, yakından tanıdığı şey Rus halkı olmuştur. Dostoyevski de Sibirya'ya gitmeden önce her Rus aydını gibi halktan bahsetmekte, halkın kalkınması uğruna çalışmakta fakat her Rus aydını gibi o da halkını tanımamaktadır. Avrupa kültürüyle yoğrulmuş Rus aydınlarının okuyup yazması olmaya köle, Rus halkıyla, Rus köylüsüyle hiçbir bağlantıları yoktur. Tamamıyla hayali bir halka hizmet için çalışmaktadırlar. Dostoyevski de bu aydınlardan biridir. Fakat o halk arasında Sibirya'da hapishanede geçirdiği 4 sene onun için halkı yakından tanıma, her türlü kusur ve meziyetleriyle anlama vesilesi olmuştur. Sibirya'dan döndükten sonra her yerde hep Rus halkından söz etmekte ve kendisine Rus halkından böyle bahsetmek hakkını nereden aldığını soranlara da ayak bileklerindeki zincir yaralarından kalan izleri göstererek bana bu hakkı veren işte bunlardır demektedir. Ne var ki halkı hapishanelerde tanıyabilmek gerçekten olanaklı mıdır acaba? Çünkü halkını ilk kez hapishanede tanıdığı savlanan Dostoyevski de aydınlarla halk arasındaki sınıfsal uçurumun hapishanede daha da derinleştiği görüşündedir. Nitekim notlarında asilzadeleri, kibarları, basit halktan derin bir uçurum ayırmaktadır. Bu ancak kibar adamın elinde olmayan sebeplerden ötürü bütün haklarını kaybetmesi, kendisinin de basit halktan oluvermesiyle iyice kendini gösterir. Yoksa ömrünüzün sonuna kadar halkla düşün kalkın, 40 yıl her gün vazifeniz gereğince mesela resmi, idari bir amir gibi yahut dostça bir hayırsever, bir nevi baba gibi karşılaşınız, gene de onların özünü asla anlayamazsınız. Edineceğiniz intiba sadece bir göz aldanmasından ibaret olacaktır. Böyle birisi onların katına indikten sonra istediği kadar hak gözetir, iyi kalpli, zeki olsun, hepsi kitle halinde, yıllar geçse onu küçümseyeceklerdir. Bu kanaati ne kitaplardan ne de uzaktan bakıp seyrederek değil, kendim deneyerek edindim. Hem vardığım kanaatlerin kontrolü içinde elimde yeter zamanım vardı diye yazmaktadır. Gene aynı kaynaktan öğrendiğimize göre ağabeyine gönderdiği bir mektupta da mümkün olsa bizi yiyecekler. Kendimizi onlara karşı savunmak kabil değil. Gece gündüz bir aradayız. Bize durmadan şunu söylüyorlar. Asilzadesiniz. Bize az mı dayak attırdınız? Evvelce siz de öyleydiniz, halkı ezerdiniz. Halbuki şimdi hepimizden daha aşağısınız diye yazmıştır. Kuşkusuz Dostoyevski'nin bu toplumsal bilimsel saptamalarına katılmamak olanaksızdır. Dolayısıyla aydınların hapishaneler aracılığıyla halkları sağlıklı bir biçimde tanıyabilmeleri gerçekten çok zor olsa gerektir. Çünkü Dostoyevski'nin işaret ettiği bu sınıfsal engelin yanı sıra asıl kendileriyle ilişki kurulmaya çalışılan bu insanların tamamının suçlu olduğu ve suçluluk kompleksi içinde bulunduğu da doğrusu unutulmamalıdır. Ama aydınlara da halkı birazcık yakından tanıyabilmeleri için gördüğümüz kadarıyla hapishanelerden başka bir yerde herhangi bir şans da bırakılmamıştır galiba. Hele hele yazarlar için. Sanki bütün yazarların hapishane gerçeğini tanımaları ve bu olanaktan yararlanmaları için özel bir çaba harcanmıştır ülkemizde. Kim bilir, belki de bu yüzden hapishane görmemiş yazarımız da yok gibidir doğrusu. Örneğin nasıl unuturum, 12 Eylül cuntasının ortalığı hala kasıp kavurduğu günlerdeydi. Barış davası, Türkiye Yazarlar Sendikası davası henüz bitmemişti. Güya seçimler de yapılmıştı. İktidarda sivil bir hükümet vardı ama cuntanın başı General Kenan Evren bir grup insanın devlet başkanlığı dairesine ülke sorunlarıyla ilgili yasal bir dilekçe vermeye kalkışmalarına bile tahammül edememiş, Manisa'da halka yaptığı bir konuşmada bu dilekçeyi imzalayan 1383 kişiyi alaylı bir dille aydınlar diye niteleyerek vatan haini olmakla suçlamış ve yeni bir dava daha açtırmıştı. Yani kimimiz barış davasında yargılanıyorduk, kimimiz TYS davasında, kimimiz dilekçe davasında, kimimiz de birkaçında. Kuşkusuz insan haklarıyla, demokrasiyle ilgili birçok uluslararası kuruluş gibi uluslararası yazar örgütleri de ülkemizdeki bu olumsuz gelişmeleri yakından izliyorlardı. Kimi heyetler gönderiyordu ülkemize, kimi tutuklanıp işkence gören, hapse atılan yazarlardan adını öğrenebildiklerini örgütlerine onursal üye yapıyordu. Çağımıza yaraşır bir dayanışma ve sorumluluk bilinciyle. Galiba 1985 yılındaydı. Arthur Miller ile Harold Pinter de Pen Kulüp adına böyle bir görevle gelmişlerdi ülkemize. Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticileriyle de görüşmek istemişlerdi doğal olarak. İyi anımsıyorum, aramızda uzun uzun tartışmıştık. Hepimiz topluca mı görüşmeliydik onlarla, yoksa TYS adına yalnız başkan mı görüşmeliydi acaba? Zaten onların da yalnız Aziz Nesin'le görüşmek istedikleri fısıldanıyordu kulaklara kimi çevrelerce. Veya aramızdan 2-3 kişilik bir heyet mi seçip göndermeliydik? Çünkü dedik ya, hepimiz en az bir davada hala yargılanıyorduk ve öyle akıl almaz sorularla karşılaşıyorduk ki duruşmalarda yoğurdu üflemeden yememiz olanaksızdı doğrusu. Sonuçta Aziz Bey'in önerisini kabul etmiştik, hem de oy birliğiyle. Görüşmeye topluca öyle bir yerde yapacaktık ki sivil polisler de istedikleri gibi fotoğraflarımızı çekebilecek, konuşmaları banta alabileceklerdi. Toplantı basına da duyurulacaktı önceden ve onların da fotoğraf çekmesi ve konuşmaları banta alması sağlanacaktı. En uygun yer olarak da Yeniköy iskelesindeki önünde küçücük bir de bahçesi olan meyhane seçilmişti. Bahçede herkesin gözünün önünde görüşecektik onlarla. Sanırım anlaşmayı da Aziz Bey yapmıştı meyhaneciyle. Bahçeye o gün başka bir müşteri alınmayacaktı ve yemeğe katılanlar kişi başına belirli bir para ödeyeceklerdi. İsteyen iki kişilik para ödeme koşuluyla eşini de getirebilirdi toplantıya. Konukların parasını ise Aziz Bey ödeyecekti. Ama ne var ki galiba arkadaşlarımızdan bazıları hesap gelmeden gittiği için yalnız konukların da değil bütün masanın hesabı Aziz Bey'in üzerinde kalmıştı anımsadığım kadarıyla. İşte o toplantının sollarına doğruydu. Nasıl unuturum? En az 20 kişi vardık galiba. Baş köşeye oturtulmuş Arthur Miller o ana dek kendilerine anlatılanların gerçekliğinden kuşkulandıkları için mi veya ola ki salt birkaç kişiye özgü bazı ayrılıklı, istisnai olayların alabildiğine abartılarak genelleştirildiği sanısına kapıldıkları için mi artık kim bilir çevirmenine sorar mısınız demiş. Buradaki meslektaşlarımızdan acaba kaçı bugüne dek bir yazısından dolayı sorgulanmış, gözaltına alınmış, yargılanmış, hapse girmiştir. Rica etsek ayağa kalkarlar mı? Doğrusu gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildi. Çevirmenin konuşması daha bitmiş bitmemişti ki sanki önceden sözleşilmiş veya bir komut alınmış gibi hepimiz birden güp diye ayağa kalkmıştık. Nasıl unuturum? Yani gözaltına alınmamış, sorguya çekilmemiş, hapis yüzü görmemiş çağdaş yazarımız gerçekten yok gibidir ve ilginçtir. Halkımızı gerçekliği içinde ilk kez yakından tanıyanlar da galiba hiç kuşku yok ki bu yazarlarımız olmuştur. Ama ne var ki bu Marksist yazarlarımız da halkımızın köylülüğü konusunda en küçük bir kuşkuya düşmemişlerdir gördüğümüz kadarıyla. Hatta tam karşıtı. 1946'lardan 1970'lere kadar edebiyatımıza egemen olan köy edebiyatı akımını da onlar başlatmışlardır bir anlamda. İlginçtir, bu köy edebiyatında da ısrarla ağa ile köylü arasındaki sürtüşmeler konu edinilmiş ve bu sürtüşmeler genellikle de aslında mülkiyet ve üretim ilişkilerini değiştirmeyi amaçlayan birer sınıf kavgasıymış gibi yorumlanarak verilmiştir. Dolayısıyla bu edebiyata bakılacak olursa aydınlarımızın, halkımızın köylülüğü konusunda herhangi bir kuşkuya düşmeleri şöyle dursun, galiba köylerimizdeki üretim ve mülkiyet ilişkilerinin kapitalist tarım aşamasında olduğu konusunda da herhangi bir kuşkuları yoktur. Bu yazarlarımızın böyle bir kanıya varmalarında ola ki ülkede hala dişe dokunur bir sanayinin ve işçi sınıfının bulunmayışı da önemli bir rol oynamıştır. Çünkü Doğu sorunu bilindiği gibi daha 1920'li yılların ortalarında Sovyetler Birliği'nin de gündemine girmiştir. Yani sanayileşememiş toplumlarda da devrimin köylülerce gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusu zaten yoğun biçimde tartışılmaktadır. Dolayısıyla aydınlarımızın da hapishanede tanıdığı kişilerin anlattıklarına dayanarak bu tür yorumlara girişmeleri galiba doğal olsa gerektir. Bu nedenle solcu yazarlarımızın da salt atalarının göçebe olduğunun anımsatılmasından hoşlanmadıkları için göçebelik olgusunu özellikle görmezden geldiklerini ve köylülük konusunu deşmekten kaçındıklarını söyleyebilmek doğrusu bizce de pek kolay değildir. Ama burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki bu yazarların Anadolu insanının kimlik ve kişiliğinin tanımlanabilmesi açısından göçebelik olgusunun incelenmesinin öneminin ve zorunluluğunun farkına vardıklarını söyleyebilmek de kesinlikle olanaksızdır galiba. Oysa ilginçtir, Orta Asya'daki soydaşlarımız aynı yıllarda Sovyetler Birliği döneminde atalarının göçebe oluşundan utanmak şöyle dursun, tam karşıtı göğüslerini gere gere övmüşlerdir bu gerçekle. Göçebe olmaktan utanmalı mı, göçebe olmakla övünmeli mi? Şevket Süreyya Aydemir anılarında doğrusu bu konuda da çok ilginç bilgiler vermektedir. Bilindiği gibi Aydemir de 1921 yılında üniversite öğrenimini tamamlamak üzere Moskova'ya gitmiştir. Anılarından öğrendiğimize göre de 1922 yılında Moskova'da sanırız Sovyet devriminin 5. yıl dönümü dolayısıyla olsa gerek çok büyük bir sergi açılmıştır. Moskova'ya çayı kenarında bir şehir kadar yer kaplayan sergide bütün Sovyet Cumhuriyetleri en karakteristik yanlarıyla ayrı ayrı tanıtılmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir de Köprü Kulesi'nin en yüksek yerine sahanlıklar işlenmişti. Buralardan bakıldığı zaman altta büyük bir haritada dünya küresinin altıda biri bütün teferruatıyla yatıyordu diye anlatmaktadır anılarında bu sergiyi. Örneğin Dinyeper'in bir yerinde bir baraj mavi mermerden bir set şeklinde temsil edilmişti. Sonra barajlar, hidrolik, termik santraller, cereyan nakil hatları, yüksek fırınlar, fabrikalar, madenler vesaire meçhul bir yerden idare edilen ışık oyunları, bütün bu dünya parçasının servetiyle imkanlarını ve onlara bağlanan tasavvurları safha safha aydınlatıyordu demektedir. Kuşkusuz Orta Asya ve Kafkas halkları da tanıtılmaktadır bu sergide. Örneğin bir tepeye de tıpkı Anadolu'nun çıplak dağ köyleri gibi bacalarından dumanlar tüten damları birbiri üstüne kademelenmiş bir Çerkes köyü kurulmuştur. Eğri büğrü sokaklarında insanlar kaynaşmaktadır. Köylüler çeşmelerde atlarını sulamakta, kadınlar çamaşır kurutmakta, çocuklar seyircilere bir şeyler satmaya çalışmaktadırlar. Gümüş savatlı kordonlar, kemerler, hançerlerle gelin gibi süslü delikanlılar tıpkı Kafkasya'daki gibi burada da köyün altındaki meydancıkta kemençeye benzer bir aletin sesine uyarak etekleri savrula savrula hançer kılıç oyunları oynamaktadırlar. Bu köy halkı buraya her şeyle ve olduğu gibi göç etmiş ve köy buraya gene her şeyle ve olduğu gibi kurulmuştur sanki. Diğer bir tarafta bir Kırgız avulu vardır. Avulda yuvarlak ve çıtadan kasnakların üstüne gerilmiş kalın keçeden çadırlar vardır. Çadırların etekleri çepeçevre Kırgız kızlarının dokuduğu, Anadolu'da her köylü evinde bulunan renk renk kilimler, cicimlerle perdelenmiştir. Avulun ortasına da develer çökertilmiş ve kenarları pöstekiden sivri külahlı Kırgız kadınlarıyla elleri yenlerinde pösteki kalpaklı, uzun hırkalı Kırgızlar seyircileri parayla develere bindirip gezdirmektedirler. Çocuklar da gelen geçenlere kımız, ayran satmaya çalışmaktadırlar. Yolun üzerinde biraz ötede de arkasını Tümürleng'in türbesine vermiş bir Türkistan çarşısı vardır. Çarşıdaki aşçılar, diğer dükkan sahipleri, incik boncukçular, meyve kuruları, pestiller, ince ipliklere dizilmiş badem, ceviz sucukları satanlar hallerinden memnun görünmektedirler. Bir tarafta iki taraflı peykeler üzerine bağdaş kurmuş müşterilere yeşil çanaklar içinde çiğ börek taşınmaktadır. Bunlar ilk defa gördükleri bu yemeği hem ellerine verilen süslü tahta kaşıklarla yemeye çalışmakta hem gülüşmektedirler. Bir tarafta da teflerini dümbeleklerini vurarak boyuna yar yar diye bağıran çalgıcıların ahengine ayak uydurarak bir oğlan oynamaktadır.